Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Nisa suresinin 1 ve 2. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan, ondan da eşini yaratan ve her ikisinden birçok erkek ve kadın türetip yayan Rabbinizden korkup sakının. Ve yine kendisiyle birbirinizle dilekleştiğiniz Allah'tan ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözeticidir. Yetimlere mallarını verin ve murdar olana karşı temiz olanı değiştirmeyin. Onların mallarını mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü bu büyük bir suçtur.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, Yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsley.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlere Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Hicri Şems'i 2 Şehriver 1401 Hicri Kameri, 26 Muharrem 1444 ve Miladi 24 Ağustos 2022 Çarşamba. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızda az sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla siyasi analist Sayın Teymur Kuliyev ile Türkiye-Suriye ilişkileri üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Türkiye gündemi, Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları adlı programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İran, Amerika'nın Suriye halkına saldırısını kınadı. Ordusunun İHA'lı ortak tatbikatı sürüyor. Muhammed İslami, İran nükleer programı ile ilgili iddialar İsrail'in rejiminin uydurduklarıdır dedi. Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan Tanzanya'ya gitti. Ve Hamas, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına tepki gösterdi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Sözcüsü, Amerikan ordusunun Suriye halkı ve altyapısına yönelik saldırısının bu ülkenin bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığının ihlali olarak niteleyip kınadı. Bugün sabah saatlerinde CENTCOM yayınladığı bildiride, Amerikan Başkanı Joe Biden'ın talimatı ile Deir Huzur'daki bazı bölgelere yönelik hava operasyonu düzenlendiğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Nasır Kenani yaptığı açıklamada, Amerikan ordusunun Suriye halkına karşı yeni saldırısının halk ve işgale karşı mücadele veren gruplara karşı terör eylemi olduğunu vurguladı. Kenani ayrıca Amerikan askerlerinin Suriye topraklarının bazı kısımlarındaki varlığının uluslararası kurallara aykırı ve bu ülkenin ulusal egemenliğinin ihlali ve işgal girişimi sayıldığı için derhal Suriye'yi terk etmeleri ve bu ülkenin petrol ve tahıl kaynaklarını yağmalamaya son vermeleri gerektiğini söyledi. Kenani terörle mücadele iddiasının sadece işgal için bir bahane olduğunu vurguladı.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu'nun İHA'lı ortak tatbikatının ilk gününde İHA alanında elektronik savaş girişimleri ve provaları başarıyla gerçekleşti. İran'ın Fars Körfezi ve Umman Denizi'nden ülkenin doğu, batı, kuzey ve iç kesimine kadar çeşitli bölgelerinde 2 gün sürecek insansız hava araçları tatbikatı başladı. İran ordusu kara, hava ve deniz kuvvetlerine ait İHA'ların yer aldığı tatbikatta gerçeğe yakın savaş senaryoları uygulanıyor. 150 aşkın İHA'nın katılacağı tatbikatta silahların dikkati ve gücü, uçuş sürekliliğinin derecesi, kontrol sistemleri ile İHA'ların savaş kabiliyeti test ediliyor. Tatbikatın ilk gününde İHA alanında elektronik savaş provaları başarıyla icra edildi.
İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami Bakanlığı Kurulu toplantısı sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer alandaki tüm faaliyetlerine Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun yasa ve kuralları çerçevesinde yaptığını ve hiçbir sürecin bu denetlemeden uzak olmadığını kaydeden İslami, İran, NPT ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na bağlıdır ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu denetlemelerinde bunun tersini iddia edemez. Hiçbir şekilde aykırı bir davranış sergilemedik ve her zaman bunu kanıtladık diye belirtti. İran nükleer programı ile ilgili iddiaların İsrail rejimi ve Halkın Mücahitleri isimli terör örgütünün uydurdukları olduğunu dile getiren İslami, İsrail rejimi İran nükleer faaliyetlerini yok etmek için psikolojik ve terör harekatı ve son günlerde de bu iddiaları tekrar gündeme getirmektedir diye ekledi.
Washington Post gazetesi yayınladığı bir haberde Amerika'nın çarşamba gününe kadar Avrupa'nın sunduğu teklife yanıt vereceğini ve Tahran Washington'un anlaşmaya yakın olduğunu iddia etti. Amerikalı yetkililer İran'ın Avrupa taslak önerisine ilişkin yorumlarına çarşamba gününe kadar yanıt vermeyi beklediklerini, ardından potansiyel bir anlaşmanın ayrıntılarını kesinleştirmek için Viyana'da yeni bir müzakere turuna ihtiyaç duyulacağını söylediler. Washington Post'un iddiasına göre Amerika ve İran anlaşmaya çok yaklaştı. İran hükümeti 15 Ağustos'ta Avrupa Birliği'nin nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya ilişkin teklifine yazılı bir yanıt göndermişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, pazartesi günü yaptığı açıklamada Avrupa tarafının önerisine Amerikalılardan henüz bir yanıt gelmediğini söylemişti.
İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Afrika turunun ikinci durağı olan Tanzanya'ya gitti. Afrika temaslarında bulunan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Mali'yi Tanzanya'ya doğru terk etti. Emir Abdullahyan resmi temaslarda bulunmak üzere pazartesi günü Mali'nin başkenti Bamako'ya gitmişti. Emir Abdullahyan, Mali'de bu ülkenin geçiş hükümeti başkanı Aysimi Guita Dışişleri Bakanı Abdullaye Diop ile görüşmüştü.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada son 24 saatte 45 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2667 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 143.550'ye, vaka sayısı ise 7.516.596'ya çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 1287'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 7.256.895'e ulaştı ifadesi kullanıldı.
Hamas tarafından yapılan yazılı bir açıklamada Hamas, Türkiye'nin İsrail'e normalleşmesine olumlu karşıladığı yönündeki medyada çıkan haberleri reddediyor denildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Melbur Çavuşoğlu dün yaptığı açıklamada gerek Hamas gerekse Filistin tarafı bizim İsrail'le ilişkilerimizin normalleşmesini istiyor. İsrail'le ilişkiler Filistin davasında bakış açımızın değiştiği anlamına gelmez diye konuşmuştu. Filistinli Hamas örgütünden Çavuşoğlu'nun bu sözleriyle çelişen bir açıklama geldi. Hamas yayınladığı açıklamada Türkiye'nin Siyonist rejimiyle ilişkileri normalleştirmesine karşı olduğunu belirtti. Açıklamada Çavuş Ordu'nun sözlerine atıfla Hamas, Türkiye'nin İsrail'e normalleşmesine olumlu karşıladığı yönünde medyada çıkan haberleri reddediyor denildi. Söz konusu açıklamada Filistin halkının ulusal çıkarlarıyla Arap ve Müslüman uluslarının çıkarlarıyla çelişen her türlü normalleşmeyi reddettiğimizi bir kez daha teyit ederiz ifadeleri yer aldı. Hamas daha önce de Türkiye'nin İsrail'e normalleşme adımına karşı açıklamalar yapmıştı.
Hamas, liderlerin ve aktivistlerin esir edilmesi halkın azmini kıramaz açıklamasında bulundu. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İslami Direniş Hareketi Hamas yaptığı basın açıklamasında işgal rejiminin Filistin'de liderleri ve aktivistleri esir etmeye devam etmesinin Filistin halkının azmini kıramayacağını dile getirdi. Açıklamada işgal güçlerinin liderleri ve aktivistleri esir etme kampanyasında son olarak da liderlerden ve özgürleştirilmiş eski esirlerden Fazi Savafita ile yine özgürleştirilmiş eski esirlerden aktivist Nadir Savafita'nın gözaltına alındığına dikkat çekildi. Hamas yaptığı basın açıklamasında geçmişte yıllarca zindanda kalmış olan bu iki şahsiyetin yeniden esir edilmesinin onların iradelerini ve Filistin halkının mensuplarının azimlerini de kıramayacağını ifade etti. Filistin halkının özgürlüğüne kavuşturulmasının en kestirme yolunun direniş olduğunu belirten Hamas, işgal rejiminin söz konusu uygulamalarının işgale karşı direnişi daha da şiddetlendireceğini vurguladı. Hamas, işgal rejiminin liderlerin ve aktivistlerin özgürlüklerinin ellerinden alınmasının kendisini güvene kavuşturacağı beklentisinin de boşuna olduğunu dile getirdi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haber bültenimiz devam ediyor. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ortak adayla çıkarsak seçimlerde aday kim olursa olsun %90 kazanırız. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir dedi. CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi liderlerinin bir araya geldiği 12 Şubat'ta başlayan ve Altılı Masa adı verilen toplantıların ilk turunun sonuncusu düzenlendi. Saadet Partisi ev sahipliğinde yapılan toplantı sonrası yayımlanan açıklamada kararlılık ve umut mesajları verildi. Liderlerin masasında ise ortaklaşılan noktalar kadar fikir ayrılıklarının da bulunduğu öğrenildi. Kara TV yayınına katılan Karamollaoğlu, adaylık tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi. Şu an altılı masada bir ayrılık görünmüyor. En önemli konu Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Bu konuda da müşterek bir adayın belirlenmesi kararlandı. Burada çok net bir tavrımız var. Seçim tarihi ilan edildiği zaman adayı belirleyeceğiz. Bu kararda herkes ittifak etti. Tek adayla çıkması en isabetli tavırdır. Ortak adayla çıkarsak seçimlerde aday kim olursa olsun %90 kazanırız. Kılıçdaroğlu'nun adaylığı güçlü bir ihtimal olabilir. Kılıçdaroğlu da dahil 6 partinin liderleri seçim tarihi ilan edildikten sonra adayımızı açıklayacağız. Şu anda böyle bir münakaşanın içine girme ihtiyacı duymuyorum. Erdoğan böyle halkın desteğini yitirdi. Erdoğan güçlü bir aday değildir diyen Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu kendi partisi içerisindekiler aday olarak görmek istiyor. Bu normal bir şey ama onun adaylığı konusundaki düşüncemi söylemem. Bizim gündemimizde Cumhurbaşkanı adayı yok dedi.
Yunanistan'ın Türkiye'li sınırının bulunduğu Meriç bölgesinden yasa dışı göçmen girişlerini önlemek amacıyla inşa ettiği çelik bariyeri sınırın tamamına uzatacağı bildiriliyor. Yunanistan yasa dışı göçü önlemek amacıyla Meriç'teki çelik bariyeri Türkiye sınırının tamamına uzatacaktır. Başbakan Mitsotakis'in başkanlığında toplanan Yunanistan Ulusal Güvenlik Hükümet Konseyi, ülkenin deniz ve kara sınırlarındaki yasa dışı göçmen geçişlerini de ele aldı. Devlet ajansı AMNA'nın haberine göre toplantıda çelik çitlerin Meriç bölgesinde Türkiye ile sınırın tamamı boyunca kademeli olarak genişletilmesi kararı alındı. sınırın hangi bölümlerindeki çitlerin inşasına öncelik verileceğinin de ayrıca değerlendirileceği aktarılırken, Meriç'teki sınır devriyelerinin de artırılacağı kaydedildi. Toplantıya dışişleri, savunma, vatandaşı koruma, göç ve iltica, gemicilik, iklim değişikliği ve sivil koruma bakanlarının yanı sıra Ulusal İstihbarat Teşkilatı ve Genelkurmay Başkanları katıldı. Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis geçen hafta Sky Radio kanalına verdiği mülakatta Türkiye ile Yunanistan sınırındaki Meriç bölgesinde bulunan çitlerin 80 kilometre daha uzatılacağını açıklamıştı. Atina, göçmen geçişlerini engellemek amacıyla Türkiye ile Yunanistan arasındaki kara sınırına 40 kilometre uzunluğunda çelik bariyer örmüş, inşa süreci Ağustos 2021'de tamamlanmıştı.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde PKK unsurlarına karşı operasyonu devam ediyor. Bu bağlamda Türk askerlerince düzenlenen operasyonda 6 PKK üyesi etkisiz hale getirildi. Türkiye Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada söz konusu PKK unsurlarının Pençe Kilit Operasyon Bölgesi'nde hedef alındığını bildirdi. Irak yönetimi defalarca Türk askerlerinin bu ülke topraklarından çekilmesini istemiştir.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü. Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Ermenistan tarafının inisiyatifiyle Putin ve Paşinyan arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde Karabağ çevresindeki durum ele alındı. Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında Kasım 2020, Ocak 2021 ve Kasım 2021'de imzalanan üçlü anlaşmaların tutarlı şekilde uygulanmasının öneminin teyit edildiği görüşmede, bölgede istikrarın sağlanmasında Rus barış gücünün rolü vurgulandı. Görüşmede Rusya ve Ermenistan arasında stratejik ortaklık ve ittifak ilişkilerinin daha da geliştirilmesiyle ilgili bazı güncel konuların ele alındığı kaydedildi.
İngiltere Dışişleri Bakanı ve istifa eden Başbakan Boris Johnson'un koltuğuna aday olan Liz Truss, gerektiğinde nükleer silah kullanmaya hazır olduğunu belirtti. İngiltere'nin istifa eden Başbakanı Boris Johnson'un yerine aday olan Dışişleri Bakanı Liz Truss, Ukrayna, enerji krizi ve stratejik istikrar konularını değerlendirdi. The Times'ın aktardığına göre Truss, Birmingham'da muhafazakar parti üyeleriyle düzenlediği toplantıda Londra'nın nükleer silah kullanma olasılığı hakkındaki soruya, "Bunun başbakanın önemli bir görevi olduğunu düşünüyorum. Bunu yapmaya hazırım." yanıtını verdi. İngiltere'de muhafazakar parti liderliği yarışı Dışişleri Bakanı Liz Truss ve eski Maliye Bakanı Rishi Sunak arasında geçecek. Adaylar 7 Temmuz'da Muhafazakar Parti liderliğinden istifa eden Johnson'ın yerini almak için mücadele veriyor. Muhafazakar Parti liderliği için 20 Temmuz'da yapılan oylamada Sunak 137, Truss 113 oy almıştı. Ülke çapında yaklaşık 160 bin muhafazakar parti üyesi, yeni başbakanı ve partinin yeni liderini sona kalan iki aday arasından seçecek. Oylamanın ardından Johnson sonrası partinin yeni lideri ve başbakanlık konutu 10 numaranın yeni sakini 5 Eylül'de açıklanacak.
Amerikan Başkanı Joe Biden, Bağımsızlık günü dolayısıyla Ukrayna'ya 2.98 milyar dolarlık silah ve savunma yardımı yapacaklarını duyurdu. Biden yayınladığı mesajda Ukrayna halkını tebrik ederek son 6 ayda Ukraynalılar sıra dışı cesaretleri ve özgürlüğe bağlılıkları ile tüm dünyaya ilham oldu. Rusya'nın tam ölçekli işgali karşısında dik ve sağlam durdurdular. ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın bağımsızlık ve egemenliğinin her zaman korunacağını ve bu yöndeki mücadelelerinde Amerika'nın Ukrayna halkına desteğini de sürdüreceğini belirten Joe Biden şunları kaydetti. Bugüne kadar Ukrayna'ya yönelik en büyük savunma yardımı paketimizi açıklamaktan gurur duyuyorum. 2.98 milyar dolarlık silah ve mühimmat Ukrayna'ya verilecektir. Bu durum, bu yardım ile Ukrayna hava savunma sistemlerinde, füze sistemlerinde, cephaneliklere, havasız insan araçlarına, radarlara da sahip olabilecektir.
Sırada bültenimizin son haberi var. Amerikan Ticaret Bakanlığı ülkenin ulusal güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle havacılık sektöründen 7 Çinli kuruluşu kara listeye aldı. Amerikan Ticaret Bakanlığı'na bağlı Sanayi ve Güvenlik Dairesi'nin resmi bildirimine göre Çin merkezli 7 kuruluş kara listeye alındı. Belgede Amerikan hükümeti bu kuruluşların Amerikan ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarına aykırı hareket ettiğini tespit etti ifadelerine yer verildi. Belgede söz konusu kuruluşların Çin'in askeri modernizasyon çabalarına katkıda bulunmak üzere Amerikan yapımı ürünler satın aldığı ya da almaya teşebbüs ettiği öne sürüldü.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Değerli dinleyiciler, yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu akşamki ek yorumumuz İran'ın Çin'e ihracatının göz alıcı şekilde artışı etrafında. İran'ın 2022 yılı ilk 7 ayında Çin'e ihracatında %23'lük bir artışla Tahran'ın Pekin'e ihracatının değeri 4 milyar 470 milyon dolara ulaştı. Bu bağlamda Çin Halk Cumhuriyeti Gümrüğü yayınladığı bildiride İran ve Çin arasındaki ticari ilişkilerin miladi yılın ilk 7 ayında 9 milyar 670 milyon dolara yükseldiğini duyurdu. Bu arada Çin'in İran'a ihracatı bu yılın Ocak-Temmuz 2022 döneminde 2021 yılının aynı dönemine göre %22'lik bir büyüme ile 5 milyar 200 milyon dolara ulaştı. Çin geçen yılın aynı döneminde İran'a 4 milyar 260 milyon dolarlık mal ihraç etmişti. Böylece İran İslam Cumhuriyeti ile Çin arasındaki toplam ticaret bu yılın 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre %22 artarak 10 milyar dolara ulaştı. İran ve Çin arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği geçmişi İran'ın geçen yılın 9 ayında Çin'e yaklaşık 10 milyar dolar ihracat yaptığını gösteriyor. Buna karşılık İran'ın geçen yılın 9 ayında Çin'e yaklaşık 10 milyar dolar ihracat yapmış bulunuyor. Bu istatistikler ikili ticaret dengesinin 1,8 milyar dolar civarında İran lehine pozitif olduğunu gösteriyor. Bu eğilimle birlikte Tahran ve Pekin arasındaki ticaret borsalarının değerinin 2022 yılının sonuna kadar İran lehine pozitif bir denge ile devam etmesi bekleniyor. Tahran ve Pekin arasındaki ekonomik işbirliği konusunda Çin, yabancı ülkelerle Dostluk Derneği Başkanı Lin Songtian, 23 Ağustos'ta ev sahipliği yaptığı İran-Çin Dostluk Derneği'nin 13. yıllık ortak web semineri sırasında tarihi ilişkiler ve eski dostluğa işaretle şöyle konuştu. Tahran ve Pekin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana, geçen yarım yüzyılda iki ülke arasındaki ilişkiler uluslararası koşulların değişmesine rağmen istikrarlı bir şekilde genişlemiş ve bu geleneksel dostluk zaman geçtikçe daha da güçlenmiştir.
İran ve Çin bir kuşak bir yol planı çerçevesinde çeşitli alanlarda işbirliği yaptığı bir iki ülke halkının gerçek çıkarları doğrultusunda birçok olumlu sonuç elde ettiler. Bir yol bir kuşak projesini Çin'in son 100 yıldaki en önemli planı olarak kabul edilmelidir. Başta İran ve Çin olmak üzere Çin ile Batı Asya ülkeleri arasındaki geçmişte yapılmış İpek yolunun anımsatan bu plan, günümüz dünyasının ölçeklerine göre yeni bir şekilde inşa edilmektedir. Bu durum Amerika'nın başını çekti, baskıcı ve dar görüşlü batılı hükümetlerin bu planın inşasında sürekli sorunlar yaratmasına neden olmuştur. Buna rağmen İran ve Çin şüphesiz siyasi, güvenlik, ulaşım ve transit hedefleri olan bu ticari ve ekonomik planı inşa etmek için işbirliği yapacak. İran ile Çin arasında uygulanmakta olan ve bu yılın başından beri iki ülkenin gündeminde olan bir diğer önemli plan ise 25 yıllık anlaşmadır. Amerika'nın İran üzerindeki baskısı ve topyekün yaptırımları nedeniyle gündeme gelen bu plan uygulamada Çin'in İran'daki yatırım alanlarına ve önemli inşaat ve altyapı projelerinin uygulanmasına da yol açacaktır. Tahran ve Pekin arasındaki genişleyen ticarete rağmen İran ve Çin arasındaki ikili planların uygulanması ile iki ülke arasındaki kadim bir tarihe sahip ticaret alışverişlerinin değerinin önümüzdeki 10 yılda 100 milyarlarca dolara ulaşacağına şüphe yok. Bu sırada İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın da birçok bağımsız ülkesini haksız yaptırımlarla yok etmenin uçurumuna sürüklemiş ve sömürgelerine dönüştürmüş olan diğer tarafta da Amerika ve müttefikleri kısa sürede İran ve Çin gibi bağımsız ülkelere karşı yanlış siyasetlerinin farkına varacaklardır. Bir zamanlar birçok müttefiki olan Amerika şimdi Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinde birkaç batırılaşmış gazeteci ve politikacı ile bir kuşak bir yol projesini engellemek için büyük çaba harcıyor. Ancak bu planın uygulanması ile birlikte Amerika'nın da İran, Çin ve diğer bağımsız ülkelerle bu yolun bir kısmında işbirliği yapmak ve katılmak zorunda kalacağı şüphesiz şimdiden tahmin edilebilir.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu akşamki ikinci ve son yorumumuz ise 6. ayındaki Ukrayna Savaşı Perspektifi başlığı altında. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Ukrayna Savaşı'nın 181. gününde yaptığı açıklamada, ateşkes sağlamak için Rusya ile müzakere etmek istemiyoruz. Ukrayna topraklarının bir kısmının kaybedilmesine yol açan Minsk anlaşmalarının kötü deneyimini tekrarlamak istemiyoruz, dedi. Ukrayna'daki savaşın 7. ayının arifesinde Ukrayna Devlet Başkanı'nın yeni tutumu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa kıtasındaki ülke arasındaki ilk klasik savaşın sona ermesi açısından olumlu bir izlenim bırakmıyor. Görünüşe göre son aylarda tüm çabalarını Rusya'nın ilerlemesini engellemeye adayan Batı yanlısı Kiev hükümeti, Batı'dan gelen devasa askeri ve silah yardımına rağmen bu ülkenin doğu ve güney bölgelerini geri alamaması ardından kendi imajını korumak için ateşkesin kabul edilmediğini vurgulamaktan başka bir çözüm bulamıyor. Öte yandan başta kendi özel askeri harekatını Kiev hükümetinin Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'a yönelik düşmanca eylemlerini önlemek için yaptığını açıklayan Rusya, şimdi de Ukrayna'nın batı yönelimini hükümetinin iktidardan çekilmesini istiyor. Bu arada Ukrayna'nın özellikle de güney kesiminde ele geçirdiği bölgelerde istikrarını sağlayan Rusya yetkilileri savaşın uzamasından söz ediyor. Nitekim Rusya'nın Cenevre merkezli uluslararası kuruluşlardaki temsilcisi Gennady Gatilov, Ukrayna konusunda diplomatik bir çözüm olasılığını düşünmüyoruz ve uzun vadeli bir çatışma öngörüyoruz dedi. Ukrayna'daki savaşı Batı'nın Rusya'ya yönelik kötü niyetlerinin ve saldırgan davranışlarının bir sonucu olarak görmek gerek. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı aslında Moskova'nın Batı'nın Ukrayna'yı NATO'ya katılmaya teşvik ederek Rusya'nın ulusal güvenliğe karşı ciddi riskler oluşturmasına karşı tepkisiydi. Bu saldırı Ukrayna'nın NATO üyeliğinden vazgeçmek ve NATO güçlerinin de 1997 yılı sınırları, yani Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin üye olmadığı sınıra geri çekilmesine dair Rusya'nın mantıklı talebini Amerika'nın olumsuz yanıtı ardından yapıldı.
Öte yandan Amerika, Kanada, Avustralya ve hatta Japonya gibi Avrupalı olan ve olmayan ortakları Ukrayna'daki savaşı Rusya ve Cumhurbaşkanı Putin ile sözde hesaplaşmak için eşsiz bir fırsat olarak görüyorlar. Zira Putin 20 yıldan fazla bir süredir Amerika ve NATO'nun Avrupa, Batı Asya, Latin Amerika, hatta Arktik bölgesindeki aşırılıklarına karşı durdu. Batılı liderlere göre Rusya'nın Ukrayna savaşında, yani NATO yakınında zafer kazanması bu askeri örgütün itibarını sarsacak ve Rusya'nın bölgesel ve uluslararası nüfuzunu ve gücünü de genişletecektir. Bu durum Avrupa'daki güvenlik, askeri ve siyasi denklemleri Batı'nın aleyhinde değiştirileceği için ne an pahasına olursa olsun Rusya'nın zaferini engellemeye çalışıyorlar. Bu konu defalarca Avrupa ve Amerikalı üst düzey yetkililerce de gündeme geldi. Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nde Büyük Avrupa Programı Direktörü Marie Domoline göre her iki taraf da askeri avantaja sahip olabileceklerini düşünüyor. Yakın zamanda bitmesi de pek mümkün değildir. Bu yüzden Amerika, Rus ordusunu mümkün olduğu kadar zayıflatmak ve Rusya'ya yönelik kapsamlı ve benzeri görülmemiş yaptırımları daha etkin kılmak amacıyla Ukrayna'daki savaşın devam etmesini istiyor. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyicilerimiz, son günlerde Türkiye ile Suriye arasında münasebetlerin yeniden iyileşmesi ve ilişkilerin yeniden canlanması yönündeki haberleri sürekli medyadan duyuyoruz. Birkaç gündür bu konuyla ilgili uzman konuklarımızın görüşlerini alıyoruz sohbetimizde. Bugün de bu konu hakkında özellikle Türkiye'nin bu konudaki istekleri ve talepleriyle ilgili uzman konuğumuz Sayın Teymur Kuliyev'in görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz efendim.
Yaratan ve varlık alemini yöneten Allah'ın adıyla. Meysen Bey, muhterem cenabınızı ve değerli dinleyicilerimizi selamlıyor. Hoş günler arzu ediyorum. Son günlerde Türkiye ile Suriye arasında ilişkilerin normal hale gelebileceği konusunda çeşitli haberler gündeme yansıyor. Mümkün mü acaba? Elbette mümkün ve dilediğimiz, Allah'tan istediğimiz bir haldir. Ama maalesef yıllar süresince biz bu arzu ettiğimiz hale, yani barış haline hasret kaldık. Elbette bunlar tekçe Suriye ve Türkiye halisine ait değildir. Hepimize ait olan bir manevi bir taleptir. Dahilden bizi inciden bir yaradır. Şimdi ben size söyleyeyim. Bir küçücük mukaddemem sizi incitmemiş olsun. Mesela bugün dünyada globalleşme devrinde, bu tekniksel gelişim döneminde dünyada iki devlet birbiriyle münakaşada bulunursa, size hiç öyle gelmesin ki bu sadece iki devletin işidir. Mutlaka bu iki devletin etrafında, yanı başında çok ilginç kuvveler, güçler ve daha doğrusu süper güçler dayanmış oluyor. Mesela geçmiş devirlerde böyle bir hal olabilirdi. Bu büyük dünyanın bir köşesinde iki kabile, mesela Papua adasında Hint Okyanusu ile Sakit Okyanus'un sınırlarında bulunan yarısı Endonezya'ya ait olan, yarısı resmiyette müstakil, özgür görünen bir Papua devleti var. Mesela o nispette küçük olan bir adada 500 kabile var. O kabileler arasında, o kabileler elbette iptidai kabile kuruluşunda yaşamakta ve onların arasında savaşlar da oluyor. Savaşların akıbetinde barışlar da gelip çıkıyor. Bundan cengelliklerde baş veren bu kavgalardan bizim haberimiz olmuyor. Ama bu uygarlık dünyasında devletlerin birbiriyle çatışması, hatta benim fikrimce çok zaman dış unsurların tehrikiyle, yani kışkırtmasıyla meydana geliyor ve sonradan iki devlet karşı durması dünya çapında büyük bir probleme dönüştürülüyor ve bundan kendi menfaatlerini çıkaranlar da oluyor. Demek şimdi Türkiye ile Suriye arasında münasebetlerin tanzimlenmesi için evvela askeri kuvvetlerin Suriye toprağından çıkarılması gerekir. Bu birinci mesele. O eski uykular, ben bir edebi tabirlerle bunu ifade etmek istiyorum, unutulmalı ve unutturulacaktır. Böyle görünüyor. Kim tarafından unutturulacak? Elbette yine de süper güçlerin hangi birisi olursa onların tarafından. Mesela bugün dünyanın, eskiden kaç senelerce dünyanın en kızgın gerilim noktası Orta Doğu idiyse, şimdi görüyoruz ki bu gerilim noktası şimdi Doğu Avrupa'ya intikal etti. Yani Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında meydana gelen bu özel askeri ameliyat, yani Rusya tarafından buna özel askeri ameliyat deniliyor. Ukrayna tarafından bu bir işgal savaşı gibi tanınıyor. Yani uluslararası gerilim oraya atlamış oldu ve şimdi tüm süper güçlerin fikri orada, dikkati orada. Ve özellikle Orta Doğu'da aktif oyunculardan birisi olmuş Rusya Federasyonu da şimdi dikkatinin Orta Doğu'dan kendi sınırları etrafına çekilmesinin mecburudur. Yani buna mecburdur ve unutmayalım ki Orta Doğu olaylarında Filistin, İsrail, Suriye, Irak, Daiş olayı, Yemen hadiseleri, bunların hepsinde Rusya'da bir aktif oyuncu gibi bulunurdu. Şimdi bu meselelerde elbette kendisine fikir ve menfaat ortağı gördüğü İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti idiler. Ve elbette İran İslam Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'nun ortak dil bulmaları daha rahat oluyordu. Ama Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu'nun bir kadar defalarca abarmış olan bir problemleri yüze çıkmaktaydı. Böylelikle şimdi Tahran görüşünde son günlerde şahidi olduğumuz Tahran görüşmelerinde elbette birçok meselelere bakılırken Türkiye, İran ve Rusya arasında esas meselelerin birisi de resmiyette de bu bildirilmişti. Suriye'de İşgüdü koordinasyon meseleleriydi. Ve zannımca böyle bir karara gelinmiştir ki buradaki o çelişkili demek iddialardan el çekilerek tüm fikir Avrupa'ya, yani az önce söylediğimiz Doğu Avrupa'ya, Ukrayna'ya yöneltilsin. Böyle de oldu elbette Türkiye Cumhuriyeti. Kendisine göre bir kudret sahibidir bölgede ama Rusya Cumhuriyeti ile süper güç olan Rusya Federasyonu ile mukayesede onun talepleriyle razılaşmaya mecburdur. Elbette Türkiye Cumhuriyeti ve hazırda bulunan devlet başkanı Ukrayna-Rusya demek kavgasından da belirli menfaatler gütmektedir. Bu tabii bir haldir. Onun için bu Suriye meselesini bir türlü tamamlamak zorunda kalmış oluyor. Diğer taraftan Türkiye'nin dahilinde bu demek komşu devletin toprağının işgalinden çok hoşnut olmayan siyasal kuvvetler var. Çok sayda kaçkın mültecinin Türkiye'ye toplanmasının aleyhidarları az değildir. Türkiye'de bir zamanlar Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'ye Suriye'den çok sayıda mültecinin toplanmasından bir yine de menfaat aleti gibi kullanmayı düşündü. Mesela o devirde Avrupa Birliği'ne öyle bir ultimatum verilmişti ki siz bizim talepleri kabul etmezseniz bu mülteci ordusunu sizin canınıza salırız, yani sınırları açıp Avrupa'ya bırakırız. Ve seçimler yaklaşıyor. Seçimlerde az önce söylediğim o hoşnut olmayan çevreleri razı salmak için elbette Suriye ile karşılaşmasına Türkiye bir türlü encam çekmeli, hitam vermelidir. Çünkü bu mesele sonsuza kadar uzanırsa bu ekonomik bakımdan Türkiye'ni tam güçsüz hale getirebilir ve daha acınacaklı, daha korkunç bir bunalımlarla rastlaşabilir. Türkiye ekonomik alandan siyasal alana sıçrayabilen bir krizlerle rastlaşabilir Türkiye cemiyeti. Ve son zamanlar Amerika Birleşmiş Devleti Başkanlığından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a böyle baskı karakterli mesajlar da geliyor. Yani çok kesin olarak diyemem elbette ama belli ki Amerika Birleşik Devletleri'nin bir Türkiye hakkında bir rahatsızlıkları var ve bunlar hepsi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nı Rusya'ya, Rusya Federasyonu'na sığınmaya yine de mecbur ediyor. Daha bir büyük bir kudretli bir süper gücün gölgesine sığınma elbette herhangi bir devleti başka hakiki ve mecazi tecavüzlerden koruyabilir. Yaklaşık olarak bu kadar. Elbette her birimiz Türkiye ve Suriye arasında barışın vaki olmasını diliyor ve bekliyoruz. Dikkatinize göre teşekkür ediyorum.
Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Türkiye-Suriye ilişkiler konusu etrafında siyasi analist Sayın Teymur Kuliyev'in görüşlerini dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen sizlere aktaracağız.
İttilaat gazetesinde Suriye Dışişleri Bakanı Miktad'ın Ankara ile Şam arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için Türkiye'nin Suriye'den çekilmesi gerektiğini vurgulaması, Hamas'ın Türkiye-İsrail ilişkilerindeki normalleşmeye kınaması gibi haberler göze çarparken, Kudüs gazetesinde İran'da bilgi tabanlı şirketlerin Savunma Bakanlığı ile işbirliğine dair İran Savunma Bakanlığı'nın açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı, Savunma Bakanlığı ile 775 bilgi tabanlı şirketin işbirliği yaptığını duyurdu. İran İslam Cumhuriyeti Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aşdiyani, 775 bilgi tabanlı şirketin Savunma Bakanlığı ile işbirliği yaptığını kaydederek, uydu rampalarının inşasında kendi kendine yeterlilik seviyesine ulaştıklarını vurguladı. İrib'in Kanal 2 televizyonuna demeç veren Savunma Bakanı Tuğgeneral Aşdiyani şöyle dedi. Hava savunma alanında mikro kuşlar, seyir füzeleri, radar ve hava savunma sistemi füzeleri alanında düşmanların tehditlerini dikkate alarak hareket ediyoruz. Tuğgeneral Emir Aşdiyani sözlerine şöyle devam etti. Orta yükseklikte olduğu düşünülen İHA ve avcı uçakları organize ederken bu seviyelere uygun radarlar ve füzeleri sağladık. Uzun menziller konusunda ise balistik füzeler tedarik edilmiştir. Savunma Bakanı ayrıca şunları söyledi. Denizcilik sektöründe yerüstü, yeraltı, kara mayınları alanında büyük işlere imza attık ve çok yüksek güce sahip elektronik endüstrisine sahibiz ve bölge ve küresel düzeyde de rekabet edebilecek bir konuma geldik. Savunma Bakanı silahlı kuvvetlerin ihtiyaçlarının %90'ını sağlayabildiklerini sözlerine ekledi.
Tahran Radyosu.
Keyhan gazetesinde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinde sunulan son önerileri Moskova'nın kabul ettiğini söylemesi, İran Atom Enerjisi Grubu Başkanı Muhammed İslami'nin İran'ın tüm nükleer faaliyetleri güvenlik tedbirlerine uygun olarak yürütüldüğünü vurgulaması gibi haberler göze çarparken, Risalet gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Ensarullah hareketine bağlı Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin Dışişleri Bakan Yardımcısı, Aden Körfezi ve Babul Mendeb'de yabancı güçlerin varlığının denizcilik sektörünü doğrudan tehdit ettiğini açıkladı. El Meyadin Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin El-Azi yaptığı açıklamada şöyle dedi. Aden Körfezi ve Babul Mendeb'de ve Yemen adalarının herhangi bir yerinde yabancı güçlerin varlığı ve mevcudiyeti yasa dışıdır ve denizcilik için doğrudan bir tehdittir ve ortak çıkarları riske atmaktadır. Hüseyin El-Azi, barışı seçmek ve Yemenlilerin haklarına, ülkemizin egemenlik ve bağımsızlığına saygı duymak, herkesin çıkarlarını korumanın tek ve en iyi yoludur, dedi. Hüseyin El-Azi bu açıklamayı Amerika donanmasının 5. filosunun komutanı Amiral Charles Bradford Cooper'in bölgeye yeni bir insansız hava aracı filosunu konuşlandırmaya hazırlandıklarını duyurmasının ardından geldi.
Hemşeri gazetesinde İran'ın Moskova'daki otomobil fuarına aktif katılımına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
İran Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı İran'ın Moskova'daki otomobil fuarına katılımını iki ülke arasında ortak araba üretimi ve daha da önemlisi araba parçalarının tedariki ve ihracatı için önemli bir adım olarak değerlendirdi. İran Ticareti Geliştirme Teşkilatı Başkanı Ali Rıza Peymanpak, Rus Otomobil Fuarı'nın açılış töreni kulisinde şunları söyledi. Araba, araba parçaları ve araba ile ilişkili değer zinciri, ekonomik ilişkilerin gelişmesi ve ticari işbirliğinin artmasına yol açabilecek alanlardandır. İranlı yetkili sözlerine şunları ekledi. Moskova Otomobil Fuarı, İran otomobil parçaları şirketlerini aktif ve ciddi bir şekilde bu sürece katılarak teknik yeteneklerini ve kabiliyetlerini sergilemeleri için çok iyi bir fırsat sağlayan Rusya'daki en prestijli fuarlarından biridir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobile data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye gündemi.
Değerli dinleyiciler, Türkiye gelişmelerini ele aldığımız haftalı programımızın bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her hafta olduğu gibi Türkiye'nin geçen haftaki en önemli gelişmelerini gözden geçireceğiz.
Sohbetimize geçen hafta Türkiye'de yaşanan bazı önemli gelişmelerin ana başlıkları ile başlıyoruz.
Türkiye'nin Suriye politikalarındaki değişim,
Ankara ile Tel Aviv'in karşılıklı olarak ilişkileri normalleştirme çabaları,
Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin bir araya gelmesi,
bugünkü sohbetimizin ana başlıklarını oluşturuyor. Şimdi detaylar.
Geçen hafta Türk hükümet yetkililerinin Suriye ile ilişkilerin normalleştirmesine ilişkin çelişkili açıklamalarının ardından Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ı bu ülkenin siyasi yapısından çıkarmaya çalışmıyor iddiasında bulundu.
Bu doğrultuda Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye ve Suriye İstihbarat Teşkilatları arasında diyaloğun başladığını duyurarak, Türkiye'nin Suriye ile diyalog için herhangi bir ön koşulu yok ve Suriye hükümeti ile diyalog hedefli olmalıdır, dedi. Çavuşoğlu bu konuda daha fazla açıklama yapmadı. Ancak görünen o ki Ankara üst düzey yetkilileri çelişkili ve muğlak açıklamalar yaparak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetiyle yüksek bir konumda görüşmeyi ve mümkünse Türkiye'nin Suriye'ye asker göndermesine yönelik mantıklı gerekçeleri olması için Şam hükümetinden avantajlar almayı planlıyor. Aynı zamanda Ankara hükümet yetkilileriyle Şam hükümeti arasındaki herhangi bir diyalog Erdoğan hükümetinden önceki pozisyonlarından geri çekileceği anlamına geliyor.
Diğer yandan Erdoğan hükümetinin Suriye hükümetiyle yüksek bir pozisyondan konuşacak durumda olmadığını da göz ardı etmemeliyiz. Türk ordusu sahip olduğu tüm güç ve imkanlarla iki komşu ülkesi olan Suriye ve Irak'a asker gönderdi. Ama amaçlarına ulaşamadılar. Önemli ve düşündürücü olan nokta, Türk makamlarının Suriye ile müzakereleri açıklarken aynı zamanda bu ülkenin topraklarında askeri operasyonlarından söz etmesidir. Aslında Suriye ile diyalog konusu, Türk ordusunun hala Suriye hükümetinin ve halkının Marını yok etmeye gündemini aldı ve Beşar Esad hükümetine daha fazla zayiat vermeye çalıştığı bir durumda gündeme geliyor. Bu nedenle Türkiye ile Suriye arasındaki mevcut görüşmeler bağlamında iki genel görüş öne sürülebilir. Erdoğan hükümeti Cumhurbaşkanlığı seçimine az bir süre kala halkına oluşturduğu sorunları çözmek zorundadır. Aksi takdirde geçen yılki anketlerin sonuçları gerçekleşecektir. Ankara aynı zamanda Türk ordusunun Irak'tan çekmek için bir bahane bulmalıdır. Çünkü bu ülkede varlığının devam etmesi de Bağdat ve halkının protestoları ile karşı karşıya kalmakta ve Ankara hükümetinin sorunlarını daha da artırabilmektedir. Muhterem dinleyiciler, şimdi konu hakkında gazeteci Sayın İhsan Kaçar'ın görüşlerini dinliyorsunuz.
Ya aslında Türkiye şu anda resmi olmasa da Suriye ile direkt görüşmeye başlamış durumda. Çünkü birkaç neden var. Türkiye açıkçası hem dış politikada yani diplomaside hem de Suriye politikasında açıkçası ciddi bir tıkanıklığı yaşıyor şu anda. Yani ciddi bir çözümsüzlüğü yaşıyor. Yani bu çözümsüzlüğü açabilmek için de direkt Suriye hükümetiyle yani üst düzeyde bir ilişkinin gelişmesiyle ilgili bir şeydir. Fakat Türkiye bugüne kadar buna çok fazla alt seviyede görüşmeler yapsa da üst düzeyde bir Suriye hükümetiyle görüşmeyi göze alamıyordu. Çünkü çok fazla yaşanmışlıklar var olumsuz anlamda iki devlet arasında. Çünkü Suriye hükümeti, Şam hükümeti olayların başlanması ve bu kadar insanın ölmesi ya da kaosun yaşanmasına direkt Türkiye'deki mevcut hükümeti sorumlu tutuyor. Tabii Türkiye'nin de Suriye yönelik bir takım eleştirileri var. Doğal olarak bu ciddi bir şekilde engeldi aslında direkt bir görüşmenin oluşabilmesi için yani resmi anlamda. Fakat Suriye'deki politikanın çözümsüzlüğü falan olunca son Tahran'da yapılan görüşmeyle birlikte yani üçlü zirveyle birlikte aslında hem İran hükümetinin tavsiyeleri hem de özellikle Rusya'nın Putin'in direkt Türkiye'yi Şam ya da Esad hükümetiyle iletişim kurması için teşvik etmesi biraz Türkiye'yi burada hareketlendirdi. Aynı zamanda da cesaretlendirdi. Yani Çavuşoğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye Dışişleri Bakanı ile yaklaşık 6 ay öncesinde bir görüşme, ayaküstü bir görüşme yaptığına dair bir cesaretli bir itirafta bulundu. Yani bu da aslında Tahran'da yapılan zirve ve zirvenin Türkiye'yi direkt teşvik etmesi yani adres göstermesi çözüm konusunda başka bir Suriye hükümetiyle iletişim kurmadan başka bir çözüm yolunun olmadığına dair yani hem ikna etmek hem de direkt resmi olarak da cesaretli bir şekilde de söylemek ve Türkiye'yi cesaretlendirmek oldu. Yani bu biraz şimdi Türkiye'de Vatan Partisi bir heyet oluşturdu ve bu Vatan Partisi biliyorsunuz aynı zamanda hükümetin küçük ortağı olarak biliniyor. Yani bugüne kadar MHP, AKP tarafında oluşturulan Cumhur İttifakı'nın resmi olmasa da şu anda küçük ittifakçılardan bir tanesidir Vatan Partisi. Vatan Partisi bu konuda tabii uzun süredir Rusya ile olan ilişkileri var. Yani Suriye'de de bazı ilişkileri falan var.
Sayın İhsan Kaçar'a teşekkür ediyoruz.
Tahran Radyosu.
Geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Siyonist Rejim Başbakanı Yair Lapid telefonda ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldılar.
Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere AK Parti yetkilileri geçen 20 senede her daim Siyonist rejim karşısında mazlum Filistin milletini destekleyeceklerini iddia etmişti. Erdoğan ayrıca işgal rejimine karşı birkaç harekette bulundu. Ancak gelinen aşamada Ankara yönetiminin ırkçı İsrail rejimi karşısındaki tüm hareketlerinin göstermelik ve belli hedefler için olduğu düşünülüyor. Aslında Türk yetkililerinin mazlum Filistin milletine yönelik destekleri son 20 senede söylem bazında kalmıştır. Türk medyasının ifşaatına göre Türkiye ve Siyonist rejim her daim güvenlik, askeri ve siyasi olmak üzere çeşitli alanlarda birçok gizli müzakere yapmış ve temas halinde olmuştur.
Türkiye-İsrail rejimi ilişkileri Korsan rejimin eski başbakanı Benjamin Netanyahu döneminde bozuldu. Fakat iki taraf Ankara ve Tel Aviv arasındaki siyasi temsilciliklerini açık tutarak iktisadi ve ticari ilişkilerini sürdürdü. Türkiye ve İsrail rejimi en son Azerbaycan Cumhuriyeti ile Ermenistan arasındaki savaşta Bakü cephesinde yer aldılar. Türkiye bu savaşta Azerbaycan Cumhuriyeti'nin büyük hamisiydi. Bakü yönetimi ayrıca bu savaşta İsrail rejimi yapımı silahları ve teçhizatı kullandığı için Tel Aviv'e teşekkür etti. Bu işbirliği Türkiye ile Korsan rejim arasındaki ilişkilerden gerginliği gidermek üzere atılan bir adım oldu. Türkiye ve ırkçı rejim ilişkileri 2010 yılında Siyonist komandoların Filistin'e insani yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine baskın düzenlemesi ve 9 Türk barış aktivistini katletmesi üzerine kesilmişti. Bu cinayetin ardından taraflar büyükelçilerini geri çekti. Yine 2018 yılında da Ankara ile Tel Aviv ilişkilerinde Amerika yüzünden bir gerginlik meydana geldi. Amerikan dönem başkanı Donald Trump'ın Beytul Mukaddes'i İsrail rejimi resmi başkenti tanıdığını ilan etmesinden sonra Türkiye tekrar Siyonist rejimindeki büyükelçisini geri çağırdı. Tel Aviv'de misillemede bulundu. Bu yılın Kasım ayının başlarında da İsrailli bir çift Erdoğan'ın sarayını görüntüledikleri gerekçesiyle bir hafta tutuklandı. Türkiye yönetimi onları casusluk yapmakla suçladı ancak İsrail suçlamaları reddetti.
Ankara'nın Erdoğan'ın gerginlik yaratan politikalarından çark etmesi Türkiye iktisadi açıdan hiç de iyi şartlarda olmadığı bir döneme denk geliyor. Türkiye ayrıca NATO üyeleri ve birçok bölge ülkeleriyle soğuyan ilişkileri yüzünden daha da inzivaya itildiği anlaşılıyor. Bu yüzden Ankara'nın şimdi eski tutumundan geri adım atmak zorunda kaldı ve bölge ülkelerine karşı barışçıl bir tutum izlemeye başladı ifade ediliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve bölgedeki bazı Arap rejimlerle ilişkilerini iyileştirmesi Türkiye'nin çıkarlarını temin edeceğini ve bölgede nüfuzunu artıracağını zannediyor. Ancak gözlemciler Türkiye'nin Araplara karşı barışçıl tutumu aralarında bir ittifakla sonuçlanmayacağını ve bu durum sadece aralarındaki soğuk savaşa son verebileceğini belirtiyor.
Ve son olarak geçen hafta Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres ile Lviv'de bir araya geldi. Sohbetimize bu haberle son vermek istiyoruz.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Potoçki Sarayı'nda üçlü zirvenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan güvenli tahıl ihracatı, Zaporozhye nükleer santrallerin güvenli bir şekilde işletilmesi ve Ukrayna'daki savaşın sona ermesine yönelik diplomatik çabalar gibi konular bu üçlü toplantının ana başlıkları arasında yer aldı. Erdoğan bu üçlü görüşmenin ardından Zelenski ve Guterres ile düzenlendiği ortak basın toplantısında bu görüşmenin sonuçlarını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile paylaşacağını belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ve Zelenski ile Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş esiri takası konusunda görüşünü açıkladı. Erdoğan ayrıca Ukrayna'nın yanında olduklarını, Çernobil'e benzer bir felaketin olmasını istemediklerini, Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşın bitmesini istediğini ve bunu gerçekleştirmeye çalıştığını söyledi.
Ukrayna'nın diğer ülkelere tahıl ihracatı konusu bir toplantıda dikkat çeken konulardandı. Son çok taraflı anlaşmaya göre Ukrayna tahılının Karadeniz rotasından ihracatı kargo gemilerine yüklenmesi ve sevk edilmesiyle yeniden başlatıldı. Türkiye, Birleşmiş Milletler, Rusya ve Ukrayna geçen ay 3 Ukrayna limanından tahıl ihracatına devam etme konusunda anlaştı. 22 Temmuz'da Rusya ve Türkiye Savunma Bakanları ile Ukrayna Altyapı Bakanı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin katılımıyla İstanbul'da bir toplantıda Ukrayna limanlarından tahıl ve gıdanın güvenli taşınması ve ihracatı konusunda bir anlaşma imzaladı. Ukrayna'dan tahıl transferlerinin askıya alınması, ardından fiyatların artması nedeniyle Birleşmiş Milletler'in dünyanın bazı bölgelerinde kıtlık patlak vermesiyle ilgili uyarısının ardından tahıl gemilerinin yüklenmesi başladı. Zelenski, Erdoğan ve Guterres'in üçlü toplantısının hedeflerinden biri bu alanda daha fazla koordinasyon oluşturmak ve Ukrayna'nın tahıl ihracatını artırmak olduğunu da vurguladı.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye gelişmelerine irdelediğimiz haftalık programımızın bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları.
Muhterem dinleyiciler, Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları isimli dizi sohbetimizin 13. bölümüyle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Amerikan Afganistan işgalini İranlı ve Afgan düşünce kuruluş merkezleri ve uzmanları açısından ele alacağız.
Amerika'nın Afganistan'ın komşu ülkelerinden önemli bir kısmı ile açık gizli sorunları var. İran ve Çin'den Rusya'ya ve bazı Orta Asya ülkelerine ve hatta Pakistan'a kadar ülkeler ile çelişen çıkarları ve stratejileri söz konusudur. Batılı düşünce kuruluşları açısından Afganistan, Amerika'nın bu ülkeleri güvensiz hale getirerek ciddi rahatsızlıklar yaratabileceği bir yerdir. Dolayısıyla Amerikalılar mevcut iddiaların aksine Afgan krizine çözüm aramıyor. Aksine çevredeki alanları savunmasız ve güvensiz hale getirecek şekilde yönetme eğilimindedir. Amerika'nın Afganistan'da yönlendirilmiş kaos politikası söz konusu Bu yüzden Afganistan şu anda istikrarsız ve Amerika bu kargaşada İran, Rusya ve Çin'e zarar verebilmeyi ve aşırılığı Orta Asya'ya yayabilmeyi düşünüyor ve buna paralel olarak da başka hedefler peşinde koşuyor. Amerikalılar bazen kriz yaratır, bazen kriz çözer, bazen de krize yönetir ve böylece genel stratejilerini uygulamaya çalışır.
İran'ın Kabil'deki eski büyükelçisi Ebu'l-Faz Zohravend, Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi nedeniyle bu ülkenin bir güç boşluğu yaşadığına ve merkezi hükümetin mevcut boşluğu dolduramadığına ve bu durumun Taliban'ın manevra alanını oluşturduğuna inanıyor. Taliban daha geniş ve daha derin bir hal aldığında ve Taliban daha aktif hale geldikçe hükümet izole oldu. Amerika'nın Afganistan'dan çekilmesi konusuna gelince önemli bir noktayı belirtmek gerekir. Amerikalılar Afganistan'a ayrılmak için gelmediler ama varlıklarının biçimini değiştirdiler.
Amerika'nın planı Afganistan'ı bölmek ve bu ülkede iç savaşa neden olmaktır. Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'a değer vermiyor. Ancak amacı bölgedeki jeopolitik değişiklikleri İran, Çin ve Rusya'ya baskı yapmak için kullanmaktır. Afganistan halkı Amerika'nın bölgesel stratejisinin ilk kurbanı olduklarını bilmelidir. Amerika, Afganistan'ı tekfirci hareketlerin merkezi haline getirme niyetindedir ve Taliban ister istemez Amerika'ya bağımlı bir değişkendir. Afganistan'da Taliban iktidara geldiğinden beri bu ülkenin dağılma riski çok yüksek. Afganistan dağılırsa en büyük tehlike için Rusya ve İran için olacaktır.
Afgan parlamentosunun eski bir üyesi olan Seyir Cemal Fakhri Behişti de Amerikalıların Afganistan'a saldırarak ve aldatıcı sloganlar üreterek ve kendilerini kurtarıcı olarak sunarak 20 yıllık mevcudiyetinden sonra ülkeyi kritik bir durumda bıraktığına inanıyor. Amerikan saldırısı sırasında Afganistan'da sadece Taliban grubu aktifti ve bugün bu ülkede 20 yıllık varlığın ardından Kandahar, Gazne, Hilmand, Herat ve Afganistan'ın diğer bölgelerinde 20'den fazla terörist grup aktif.
Herat eyaletinin Afgan parlamentosundaki eski temsilcisi Halil Ahmed Şehitzade, Amerika'nın Taliban ve Pakistan ile müzakerelerde Afgan hükümetini terk ettiğini ve bu grupla gizli anlaşmalar yaptığına ve bunun sonucunda ülkesinin mevcut durumuna geldiğine inanıyor. Afganistan halkı ve hükümeti Amerika ile Taliban arasındaki anlaşmanın ayrıntılarını ve hangi anlaşmaların içerdiğini bile bilmiyor.
Tahran Radyosu.
İran Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı ve Güney Asya Genel Müdürü Seyyid Resul Musevi de Afganistan'daki mevcut durumun Amerikan planı uygulanmasının sonucu olduğuna inanıyor. Ona göre Amerikalılar zaten barış aramıyorlardı. Aksine Afganistan'da ne olursa olsun sadece kendi çıkardıkları savaştan çıkmak istediler. Afganistan'da güvenlik düzenini sağlayabilecek yapılar oluşturulmalıydı. Buna ek olarak Amerika'nın yerleşik yapılarla birlikte durumu barışçıl bir şekilde çözecek olan Afganlar arası diyaloglar kurması gerekiyordu. Ancak Amerikalılar ve işgalciler bu sorunları görmezden geldi ve sonuç olarak Afganistan'daki mevcut durum yaratıldı. Aynı madalyonun her iki yüzü olan İslam Emirliği'nin yeniden canlanması veya yeni bir iç savaş senaryosu ortaya çıktı ve sonunda Taliban iktidarı ele geçirdi. Şimdi ise Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet aracılığıyla barışa doğru bir adım atılmazsa bu ülkede iç savaş olasılığı vardır. Tabii barış, bölgesel ve uluslararası anlaşma ve yakınsama yoluyla da mümkündür.
Kevser Bilimsel Kültür Vakfı'nın kurucu üyesi ve Afgan uzmanı Dr. Ali Vahidi, Afganistan'da güvenlik ve barışın Batılılar için önemli olmadığına inanıyor. Amerikalılar terörle ve uyuşturucuyla mücadele, güvenliği sağlama ve yeniden yapılandırma ve imar vaadiyle Afganistan'a geldiler. Ancak vaatlerinden hiçbirini yerine getirmediler ve bugün güvensizlik ve uyuşturucu ekimi ve üretimi de arttı. Afgan hükümetiyle silahlı muhalefet arasındaki müzakerelerin tartışılması gündeme geldiğinde bile Amerikalılar bu müzakerelerin bir sonuca varmaması ve Afganistan'da güvenlik tesis edilmemesi yönünde hareket etti. Afganistan'daki Amerikan kuvvetlerinin varlığı sona erdi ve Afganistan kendi haline bırakıldı.
Afganistan Ulusal Refah Partisi Genel Sekreteri Muhammed Hasan Caferi, Amerikalıların Afganistan'ı bir harabeye çevirdiğini, ayrıca IŞİD terörist grubu gibi Amerikan vekil gruplarının Afganistan'da hala var olduğuna inanıyor. Afgan hükümetini bir şekilde desteklemeyen Amerika, aslında IŞİD'in Amerika tarafından yaratılmasına ilişkin Hillary Clinton ve Donald Trump'ın açıklamalarından da yola çıkarak Taliban ve IŞİD'i daha destekledi.
Hint halk kıtası meseleleri kıdemli bir uzman olan Pir Muhammed Mollazehi, Amerikalıların hala Afganistan'da bir tür kaosu yönettiklerine inanıyor. Böylece ihtiyaç duyduklarında geri dönebilirler. Unutulmamalıdır ki Amerikalılar bu ülkeyi terk etmediler ve rakiplerine de kaptırma gibi bir niyetleri bulunmamaktadır. Amerikan Başkanı Joe Biden'ın sözlerine dikkat edildiğinde, Afganistan'ın neden istikrara kavuşmadığını anlayabiliriz. Biden bu ülkeye ulus devlet kurmak için gitmedik. Radikal grupları ve El-Kaide'yi cezalandırmak için gittik. Bin Laden'i öldürdük ve şimdi de kalmamıza gerek yok. Geri dönmek istiyoruz. Dolayısıyla Amerika'nın Afganistan'daki politikası bu ülkenin barış ve istikrar görmesi ya da orada kalkınma yaratması değildi. Amerikalılar Afganistan'a kendi amaçlarının peşinden koşmak için geldiler. Amerika şimdi iddia ettiği gibi hedeflerine ulaştı. Bugünlerde Afganistan'da yaşananlar, Halilzad ile Molla Birader arasında Doha'da yapılan anlaşmanın dışında değil.
Afgan Temsilciler Meclisi'nin eski bir üyesi olan Gulam Hüseyin Nasiri de 20 yıllık Amerika ve NATO müdahalesinin gölgesinde Afganistan'ın yanan bir cehenneme dönüşeceğini, terörün yok edilmediğine, öldürme ve uyuşturucu kaçakçılığının azalmadığına inanıyor. Bugün dünyadaki uyuşturucuların %80'den fazlası Afganistan'da üretiliyor. Amerika'nın sadece ulus inşası yönünde hareket etmediğini vurgulayan uzman, aksine tüm alanlar da başarısız oldu ve bugün Afganistan'ın esnel gerçekleri Batılıların iddia ettiğinden farklı dedi.
İranlı bir üniversite profesörü ve Güney Asya meseleleri uzmanı olan Dr. Nozer Şefi, Afganistan'daki mevcut durumun Amerika'nın barış sürecini iyi yönetmedi, Afgan hükümetini Taliban ile işbirliği yapmaya zorlamadığı için yaratıldığına inanıyor. Amerikalılar genel olarak Batı Asya bölgesindeki kuvvetlerini azalttı ve Doğu Asya'ya kaydırmaktadır. Afganistan'dan çekilme, Taliban'ın askeri seferberliğine neden oldu. yani Amerika Afganistan'dan ayrıldı ve Taliban'ın hedeflerine ulaşması için şartlar sağlandı. Sonuç olarak bugün Taliban, Amerikan kuvvetlerinin Afganistan'dan çekilmesi olan ilk hedeflerine ulaşmış ve şimdi de uzun bir aradan sonra ikinci dileği olan İslami bir oluşum fikrinin gerçekleşmesini uygulamaktadır.
Amerika'nın amacı bölgenin jeopolitiğini değiştirmektir. Ancak direniş hareketinin nimetlerinden biri Amerika'nın Afganistan'daki siyasi askeri stratejisinin başarısızlığıydı. Amerika'nın Afganistan'daki yenilgisi Vietnam'daki yenilgiden çok daha ağırdır. Vietnam'da Amerikalılar yalnızca askeri bir yenilgiye uğradılar. Ancak Afganistan'da askeri yenilgiye ve yüz milyarlarca dolara katlanmanın yanı sıra ahlaki ve normatif bir başarısızlık da yaşadılar.
Muhterem dinleyiciler, Afganistan'ın 20 yıllık işgalinin sonuçları adlı sohbetimizin sonuna geldik.
Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenleri
(gülüyor)